Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bu İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceği konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mal edilen hadislerle ortaya konmuş. Biliyorsunuz hadisler Resulullah'tan çok sonra yazılmaya başlanmıştır. Az önce Buhari'den nakilde bulunduk. Buhari'nin doğumu 205'tir. Resulullah'ın 10 yılında vefat ettiğini düşünürseniz 195 sene vefatından 195 sene sonra doğmuş bir kişidir. Ve o hadisteki rivayet sayısına da bakabilirsek eğer, gerçi o kitap buradan gitti, raviler var mıydı? Ebu Hüreyre ama kaç kişi? Getir bir saysın bakalım kaç tane ravi var orada. Tam değil mi o? Ravilerini sayıyor mu orada? Sadece Ebu Hüreyre mi diyor? Başka? Ha, yazmıyor. Mesela 3 tane raviden 4 tane, 5 tane, yani bu 5 kişi olduğunu farz edin. Yani o kişinin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında ondan duymuş. Ebu Hüreyre yaşlı bir insandı. Yani çocuk değildi. Ebu Hüreyre'den duyan kişi en az şimdi Ebu Hüreyre'den sonra 205-220 yılında, mesela 225 yılında yazıldığını düşünürseniz o arada 5 tane ravi koyacak olsanız her birine 225-215 eder. Hani 215'i 5'e bölerseniz 65 mi yapar? 45. Şimdi bir ravi, ki Ebu Hüreyre tabii Resulullah'tan 45 sene sonra vefat etmemiştir. O daha kısa bir süre içerisinde vefat etmiştir. Vefat tarihi aklıma gelmiyor ama 20 sene sonra diyelim. O zaman diğerlerine kalan süre, yani 50 yaşında, 50 seneden fazla ediyor. Şimdi birisi 15 yaşında Ebu Hüreyre'den duysa, 65 yaşındayken bir başka 15 yaşındaki kişiye söylemesi lazım. O da 65 yaşındayken bir başka 15 yaşında. Bu en sağlam ravi zincirinin olması mantıken mümkün değildir. Olacak şey değil. Dolayısıyla hadislerin doğruluğunu Kur'an-ı Kerim'le test etmek gerekir. Hadisin doğruluğunu Kur'an-ı Kerim'e test etmek için de Kur'an-ı Kerim'in koyduğu yönteme başvurmak icap eder. O yöntem tümüyle de terk edildiği için her şey birbirine karışmış. De görüyorsunuz, yeni yeni inanç sistemleri ortaya çıkmıştır. Ve bakın bizim mesela Bakara suresinde, Bakara suresinin son ayetini her akşam okuruz. Bir açın bakalım Bakara suresinin son ayetini. Bakara 286. Bak şimdi burada diyor ki Allahü Teala, bak mealden okuyacağım. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Yani gücün ne kadar şeye yetiyorsa o kadar da sorumlu tutar. Tamam. Güzel. Bu Allah'ın kanunu. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Tamam. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Peki şimdi ne dedi yukarıda ayette? Allah herkese ancak gücünün yettiği ölçüde yükler. Bu bizden öncekiler için geçerli kanun değil mi? Herkese dediğine göre. Arkasından da bak diyor ki Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Nasıl, nereden çıktı onlara yüklenen ağır yük? Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Ne oldu? Ağır yükle gücün yetmediği yük arasında ne fark var yani? Ne fark var? Bak dikkat ediyor musunuz? Ayetler anlamsızlaşmış. Sanki gereksiz cümleler var orada. Şimdi burada Şöyle bir şey var. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kabne. Ya Rabbi, bizden öncekilere yüklediğin ısrı bize yükleme. Isrı. Isır ne? Onu Ali İmran 81. ayette Allahü Teala daha sonra gelecek Nebi'ye inanma görevi olarak tanımlıyor. Bu konuda derslerimiz var. Fazla vakit almaması için şey yapmıyorum. Daha sonra gelecek şeye de Araf suresinin 157. ayetinde Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ısr şeyini, yükünü kaldıracağından bahsediyor. Çünkü daha sonra gelen Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için Yahudilerin, Hristiyanların ona inanma görevi var. İmanın şartlarından bir tanesi de gelecek Nebi'ye inanma. Onun için isterseniz onu okuyalım. Araf kaçıncı sayfadaydı? 169. sayfa. Burada Allahü Teala şöyle diyor: اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi Nebi'ye uyanlar. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Onları iyiliği emreder, onları kötülükten engeller, yasaklar. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ. Temiz şeyleri onlara helal kılar ve pis şeyleri onlara yasaklar. Bak, Nebi Rasul diyor. Ümmi Nebi Rasul, yukarıda öyle geçti ayet. وَيَدَوْ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ. Yahudi ve Hristiyanların ısrını da kaldırır. Yani gelecek Nebi'ye inanma görevini kaldırır. Çünkü inandıkları zaman, tamam mı? İşte bizim gelecek Nebi'ye inanma görevimiz olmadığını söyleyen ayettir Bakara suresinin 286. ayeti. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran. Ya Rabbi, bize ısrı yükleme. Kema hamelte alellezine min kabline, bizden öncekilerine yüklediğin gibi. Onu da görelim. Bizden öncekilerine nasıl yüklemiş Allah o ısrı? Bakın, Kur'an'ı Kur'an'la çıkardığınız zaman neler ortaya çıkıyor. Ali İmran 81'i açalım lütfen. 29, 59. sayfa. Şimdi bak, yüklenen göreve bakın. Ve izâ kadallâhu mîthâkan nebiyyin. Allah nebilerden kesin söz aldı. Lemâ âteytüküm min kitâbin ve hikmet. Size bir kitap ve hikmet veririm de. İsa aleyhisselama kitap ve hikmet verdi mi? Musa aleyhisselama verdi mi? Hepsine verdi. Vermediği yok zaten. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Sonra bir Rasul gelir. مُصَدِّكُنْ لِمَا مَعَكُمْ. Sizinle beraber olanı tasdik eden. Resulullah tasdik ediyor mu Tevrat İncil'i? Ediyor. لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُونَ. Ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksınız. قَالَ اَقْرَرْتُمْ. Dedi ki, kabul ettiniz mi? اَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلُكُمْ اِصْرِي. Benim ısrımı aldınız mı buna? Bak, ısrımı. Yani yükümü yüklendiniz mi demiş, öyle değil mi? Ne yükü bu? Gelecek Nebi'ye inanma yükü. Peki, şimdi siz İsa gelecek, Mehdi gelecek diye saçma sapan şeyleri bu insanlara iman diye dayatırsanız ısra doğru mana verebilir misiniz? Ben şahsen hiçbir tefsirde, mealde bu manayı görmedim. Sen nereden çıkardın diye soracaksınız. Benim şeyime gerek yok ki. O metoda girdiğiniz zaman, Kur'an'ın açıklanması metoduna girdiğin zaman kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sen hiç uğraşmıyorsun ki. Allahü Teala'nın kendisi açıklıyor. Şimdi görüyor musunuz oynanan oyunun büyüklüğünü? Elinize ilim olarak geliyor bunlar. Şimdi Yahudilerin İsa Aleyhisselam'a ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inanma görevleri var mı ayet-i kerimelere göre? Peki Hristiyanların kime inanma görevi var? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ama görevleri var. Bu kendi kitaplarının da emri. Zaten Araf 157'de gördük. Şimdi onlar kendi kitaplarına, yani kendi toplumlarına gelecek Nebi'ye inanma görevini anlatmak mecburiyetindeler zaten. Bir imanın şartı o. İmanın şartı. Şimdi bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme insanlar inanmasın diye bir İsa figürü oluşturmuşlar kendi kafalarından. İsa gelecek. Mesih gelecek. Şimdi Hristiyanlar Mesih, Yahudiler Mesih kelimesini kullanıyor. Niye? Çünkü İsa aleyhisselamın vasfı ya Mesih. Onların o Mesih'e inanmaları gerekiyor. Bu Mesih kelimesi Hristiyanların hesabına geliyor. İsa'nın vasfı olduğu için. Bu defa Hristiyan ve Yahudiler bu Mesih gelecek konusunda ittifak edebiliyorlar. Kendi halklarını da kandırabiliyorlar yani bu şekilde. Niye? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamaları için. Hadi onları anladık da Müslümanların derdine. Siz neye dayanarak böyle bir inanç oluşturuyorsunuz? Bakın az önce Said Havva'nın Akaid kitabı diye tercüme edilen kitabında inanmayan kafir olur ifadesini okuduk değil mi? Problemin büyüklüğünü görüyor musunuz? Şimdi gelelim. Mesela bugün bakın şimdi Fethullah Hoca açalım bu şeyler yok. PowerPoint'i açalım. Şimdi bu Fethullah Hoca ile Fethullah Hoca'nın yanlışlarıyla mücadelemizin tarihi bizim çok eskidir. Biz yeni değiliz. Bunu herkes çok iyi bilir. Sadece onunla değil ki. İşte görüyorsunuz ulemayla da mücadele ediyoruz. Efendim tarikatlarla da cemaatlerle. Tek hedefimiz bu insanlar ölmeden Allah'ın emirlerine gelsinler, ahirette sıkıntı çekmesinler. Onların iyiliği başka bir şey değil. Bize karşı ne kadar da yanlış davrandıklarını hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bakın, şimdi Fethullah Hoca Zaman Gazetesi'ne yazdığı bir yazıda ne diyor? Orada görüyorsunuz değil mi? Hiç kimse ben Mesih'im diyemez. Çünkü Mesih gelmiş, içimizden ayrılmış ve gitmiştir. Peygamber olarak gitmiştir. Birinin kalkıp da Mesih'im demesi peygamberlik iddiası olur, dolayısıyla da küfürdür. Tamam mı? Tamam, bir yanlış var mı? Gayet doğru bir şey. Bir kimse Mehdi'yim iddiasıyla ortalıkta dolaşıyorsa o kimse de dalalete sürüklenmiş bir zavallıdır. Bir Müslüman o tür iddiaları kabul, bir Müslümanın o tür iddiaları kabul etmesi mümkün değildir. Tamam, gayet düzgün bir şey, güzel bir şey. Ondan sonra diyor ki, bunu söyleyen kişi ne diyor? Bak diyor ki, evet, Hazreti Mesih'in bir şahsi manevi olarak inmesini çok uzak görmüyorum. Olabilir. O ruh, o mana inebilir. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur. Yaz önce sen bu küfürdür dedim. Bu ne olur? Ne oldu? Şimdi bunu bir videosunda yapıyor. Sohbetinde söylüyor. Şimdi onu dinleyelim.
Hazreti Mesih gelecek, işte ben ümmetim iktidar edecek. Yani şahsi manevi Mesih, şahsi manevi Muhammed'e iktidar edecek. Bu ihtiyatta bir manadır. Değişik dönemler itibariyle önemli bazı şahıslar ulusun başında bulunabilirler ama esas şahsi manevidir. Çünkü zaman zaman, zaman olması itibariyle kalpler ferdi kayıp olursa o iş temsil edilemez, cemaattir. Mesihiyette öyle bir cemaattir ama Mustafa Ömer'de eski telakkiyede oradaki ve esmik ifadesiyle temas ediyor. Böyle önemli bir misyon için Hazreti Mesih ahiret aleminin ta ölüm ucunda da olsa çıkar gelir diyor yani. Ehli iman, saf müminlerin o mevzudaki kanaatlarına pek dokunmuyor. Çünkü o bir kısım dedikoduya vesile olabilir. Fakat genelde şahsı manevidir.
Evet, şimdi burada şahsı manevi kelimesi de Hristiyanların kullandığı bir kelimedir. Yani bugünkü Katolik kilisesinin kullandığı bir kelime. Tabii aynı şey değil ama anlamını şimdi göreceğiz. Orada onu tam ekran yapamıyor musun? Tamam. Şimdi diyor ki bu bedenin yokundan sonraki daha sonra bu bedenin başı Mesih'tir diyor. Kim? Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Bu Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabını ben kilisenin İstanbul Başkonsolosluğundan istetmiştim. Bundan önceki Jean-Louis Pierre Toura'nın Papa Jean Paul II'nin papalığı sırasında yazılmış. Bundan önceki papanın başkanlığında bir heyet tarafından yazılmıştı. Yani Katolik Kilisesi'nin asla itiraz edemeyeceği bir kitap. Şimdi onun 286. sayfasında şu ifadeler var. Diyor ki Mesih kilise denen bedenin başıdır. Bak şimdi bir kişi tarafından temsil edilir dedi şahsi manevi değil mi? Bak bu başı Mesih. Ondan sonra nedir? Kilise Mesih'le birdir. Azizler bu birliği çok şiddetli hissederler. Sadece Hristiyan değil bizzat Mesih'in kendisi olduğumuz için şükredelim. Mesih. Bak bir cemaat tarafından dedi ya her biri birer Mesih oluyor. Bu Katolik Kilisesi'nin sözüdür. Kurtarıcımız üzerine aldığı kilise ile aynı ve tek kişi olarak görünmüştür. Şahsi manevi olduğunu söylüyor mu burada? Evet. Kısacası baş ve üyeler tek ve aynı mistik kişidir. Mistik kişi şahsi manevi değil mi? Evet. Şimdi biliyorsunuz Fethullah Gülen'in Papa'ya 6. Pol'a verdiği bir mektup var, elden verdiği bir mektup var. Bu da Zaman Gazetesi'nde yayınlanmıştı 1998'de. Orada şöyle bir şey diyor, diyor ki Papa 6. Pol Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu Papalık Konseyi misyonu kelimesini unutmayın. Misyon ve misyoner. O misyonu yerine getiren kişiye misyoner derler. Tamam mı? Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik. Yardımlar sunmak için oraya gelmişler. Peki şimdi Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri misyonu nasıl tanımlıyor? Sizin misyonunuzun bir parçası dediler ya. Yani o görüştüğü kişinin kitabından şey yapıyorum, tamam mı? Misyonun son amacı baba ile oğul arasında sevgi ruhunda mevcut bulunan birliğe insanların katılmasını sağlamaktır. Şimdi Anadolu topraklarını Müslümanlar aldı. Buradan bu toprakları savaşta alamadılar. İnsanların inançlarını değiştirerek hakimiyet elde etmiş olacaklar. Bunu unutmayın. Buna Hristiyanlar inkültürasyon derler. Fazla vakit almasın diye onunla ilgili yazıları çıkardım buradan. Misyonerlik çabası sabır ister. Bak misyonu yerine getiren kişiye misyoner denir. Yani bu kelimenin anlamı odur. Yani başka bir manası yoktur. Yani. O misyonu yerine getirene misyoner denir. Halkları, grupları, kişileri ilgilendiren konularda kilise onlara ancak aşamalar olarak ulaşmakta. Dikkat edin bakın. Yani İslam inancının bugün değil, ta tarihten beri nasıl değiştirildiğini, altyapının nasıl hazırlandığını görüyorsunuz değil mi? Böyle bir ortamda Müslüman ancak Hristiyanların payandası olur. Başka bir şey olmaz. Evet, halkları, grupları, kişileri ilgilendiren konularda kilise olarak ancak aşamalı olarak ulaşmakta ve nüfuz etmekte ve onları tam Katolikliğe almaktadır. Aşamalı olarak insanları Katolikliğe alıyor. Bu da Katolik Kilisesi Din ve Ahlak ilkeleri. Evet, şimdi şeyi görüyorsunuz, yapıyı görüyorsunuz. İnkültürasyon, yani bir ülke, bir Müslüman olmayan grupların zihinlerinin Hristiyanlığı hazırlanması ve savaşsız bir şekilde bir ülkeyi fethetme gayreti bu noktalara kadar gelmiştir. Bunu bugün Fethullah Gülen cemaatine mal etmek yanlıştır. Onun için ben baştan aldım. Ta eskilere kadar gidin. Şeyde Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Hasan-ı Basri maddesine baktım dün gece. Hasan-ı Basri, tabi'in ulemasından. Onun böyle bir şey söylediğine inanmıyorum ama öyle yazıyor. Hasan-ı Basri diyor ki İsa gelecektir. Geldiği zaman herkes ona inanacaktır. Ya baştan şey yapılmış. Dikkat ediyor musunuz? Yani şimdi size her defasında söylüyorum. Bakın Allahü Teala diyor ki فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ Rabbinin nimetini söyle diyor. Şimdi Allah'a çok şükür. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'la açıklayarak Allah'ın açıklamalarına ulaşma ve Resulullah'ın sünnetini Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'ın içerisinde bulma nimetini bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Bugün İslam aleminde bir başka grupta bu yok. Yok yani. Keşke olsa, çok isteriz. Herkes de olsun isteriz. Süleymaniye Vakfı gibi 1000 tane olsa o zaman siz gelişmeyi görün. Ne muhteşem olur ama maalesef ikincisi yok. Yani böyle ekip çalışması, öyle kendisi ferdi olarak buradaki çalışmalara gönül veren, kafasıyla buna destek verenler var da ekip olarak yok. Tabii ki başka ekipler oluşmalı. Yani bu iş ferdi, o ferdi olacak bir şey değil. Çok şükürler olsun bu metodolojiyle din ve bilimi de birleştirmek nasip oldu. Aynı metotla her iki tarafı da birlikte ortaya koymak da nasip oldu. Şimdi gelin, ben işte Fethullah Gülen'e ben bunu söyledim. Şu anda da yine onlara tekrar aynı daveti yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Gelin, Kur'an-ı Kerim merkezinde birleşelim. Gelin, Kur'an'ın anlattığı dini insanlara anlatalım. Gelin Hristiyanlığı da, Yahudiliği de, bütün insanları da ve Müslümanlığı da kurtaralım. Müslümanları da kurtaralım bu hurafe bataklığından. Tamam ya, şimdi insanların ne dediği değil. Biz insanları doğrulara çağırıyoruz. Gelirler ya da gelmezler. Hedefimiz bu. Şimdi ben size yine tekrar ediyorum lütfen. İmkanlarını birleştirelim. İmkanlarımızı birleştirelim. Ben şuna kesin inanıyorum. Dünyada bugün insanlığın yüz yüze geldiği problemlerin hemen tamamının çözümünü Allah'ın izniyle sunacak duruma geldik. Çok şükürler olsun. Ha, dinleyen yok. O da normal. İsa Aleyhisselam o kadar mucizesine rağmen aynı devirde yaşayan Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'a rağmen dinlenmediğine göre biz de dinlemeyiz. Biz gene çok iyi dinleniyoruz yani. Allah'a şükür bak, salon dolu. İsa Aleyhisselam 12 kişi ancak inanmış. Bir de internetler üzerinden dinleyen dünya kadar insan var. Allah razı olsun. Bu konuyu kavramış olan insanlar var. Gelin gücümüzü birleştirelim. Evet, Fethullah Hoca'ya da bu çağrımı yapıyorum. Gelin gücümüzü birleştirelim. Bu çağrıyı siyasi iktidara da yapıyorum. O zaman göreceksiniz bakın. Ya bugün bir Müslümanın gayrimüslimden çözüm beklemesi kadar utandırıcı bir şey olamaz. Biz bütün dünyaya çözüm sunacak durumdayız. Sunmak zorundayız. Ama bu yapıdaki Müslümanların çözüm sunması mümkün değil çünkü kendileri problem. Çözüm sunacak Müslümanların kendileri problem olmuş. Nasıl sunabilirler? Gelin, Allahü Teala bu metodu nasip etti, bunu uygulayalım. Ben bunu Fethullah Hoca'ya uzun uzun anlatmıştım, size daha önce söyledim. Bu konuda çalışacağımıza dair bir mutabakat metni de yaptık. Size de söylüyorum, Yani bu insanları atmak, reddetmek falan filan değil. Önemli olan insanların içindeki yanlışları atmaktır. İnsanın kendisi öldürülmez, insanın içindeki yanlışlar öldürülür. Yapmamız gereken o. O insanı tekrar ihya etmek ve arzu ettiği güzel hedefe doğru yönlendirmek. Hep beraber bu problemi çözelim.